İran ve Irak'taki Müslüman Şii hareketlerinin tarihi, aynı merhaleye 1958 ile 1963 yılları arasındaki süreye tekabül eder. İran İslam Devrimi Ayetullah Hümeyni, Irak İslam Devrimi ise Necefli Merci Ayetullah Muhammed Bakır Sadr ismiyle birlikte anılıyordu. 60'ların başında Arif kardeşlerin yönetimde olduğu sırada Irak'taki İslami hareket altın çağını yaşıyordu. Ancak Irak, Bağızlılara karşı bu fırsatı değerlendiremedi. Ve Bağızlılar, Abdurrahman Arif'i saf dışı bırakıp yerine Ahmet Hasan Bekri getirdiler. İran'da ise İslami hareket Şah'ı düşürmeyi başarmıştı. Bunun üzerine Sadr, İran devrimine desteğini açıklayarak mukalliklerini ve sevenlerini imamın merciliği etrafında toplanmaya çağırdı. Bağız içinde otorite tedrici olarak Saddam Hüseyin'in eline geçmeye başladı. Saddam, Sadr'ın bir merci olarak İran devrimini desteklemesini, Irak rejimine yönelik gerçek bir tehdit olarak algılıyordu. Bu tehdidi hisseden sadece Bağızlılar değildi. Amerikalılar da tehlikeyi sezmişti. Şimdi herkesin derdi, İran'dan yayılan devrim dalgasının önünü almaktır. Devrim heyecanı etkisini Cuma hutbelerinde bazı alimlerin ve devrimi başka ülkelere ihraç etmekten bahseden devrim kadrosunun yaptığı açıklamalarda göstermeye başladı. Genç İran devleti halkın heyecanını kontrol edebilecek güçte değildi.
Bir gün beni çağırdılar. Tahran Cuma'sı imamının açıklamalarına itiraz vardı. Ayetullah Muntazari, temiz kalpli saf bir adam olduğu için özel meselelere girmiş. Cuma hutbesinde Iraklı yetkilileri ağır bir dille eleştirmişti. Irak Dışişleri Bakanlığı beni çağırdı. Açıklamalara itiraz ettiklerini belirterek açıklama istediler. Onlara dedim ki, resmi açıklamalar hükümet başkanı, devrim önderi, dışişleri sorumluları gibi resmi yetkililer tarafından yapılır. Bahsettiğiniz açıklamalara gelince sebebi var olan özgürlüktür. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı'nın yardımcısı güldü ve bana şöyle cevap verdi. Şu anda anayasa oylaması yapıyorsunuz. Bu adam da Uzmanlar Meclisi'nin başkanı. Bundan daha yüksek bir makam olabilir mi?
Ahmet Hasan Bekr, İran'la diyalog yolunu tercih ediyordu. Ve Bekr, saf dışı bırakılana kadar işler kontrol altındaydı. Ancak Saddam'ın devlet başkanlığı koltuğuna oturmasıyla birlikte işler sarpa sarmaya başladı. İran Büyükelçisi Saddam'ın teklifini de yanına alarak Irak'ı terk etti. Saddam, İmam Hümeyni'ye müzakere için Irak'a bir heyet göndermesini öneriyordu.
İmama net bir teklifte bulundum. Iraklı yetkililerle müzakere etmesi için o zamanın İçişleri Bakanı olan Şeyh Rafsanjani'yi temsilci seçmesini önerdim. İmam, konuyu enine boyuna düşüneyim, cevabı yarın veririm dedi. Ertesi gün imamla görüştüm. Dedi ki, öncelikle bize karşı dürüst davranmaya niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece gelecekte aleyhimize dönecek bir taktik uyguluyorlar. Dürüstlüklerinden şüphe ediyorum. Bu bir. İkinci olarak, şu günlerde Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanıyoruz. Halkımız yakında resmi Cumhurbaşkanını seçecek. Bu konuda kararın, halkın resmi temsilcisi olan Cumhurbaşkanı tarafından alınmasını tercih ederim. Onlara de ki, eğer iyi niyet sahibi iseler, o vakit gelene kadar ortalığı sakinleştirsinler.
Bağdat, İran Büyükelçisi'nin Irak topraklarını terk etmesini istedi. Recai hükümetinin kurulmasının üzerinden 7 gün geçmişti ki, Irak Ulusal Meclisi acilen toplanarak Tahran'la gerginliği sona erdirmek için şartlarını bir liste halinde sundu. Liste, İran'ın Kürt, Arap ve Beluş azınlıklara özellik vermesi talebini içeriyordu. Ardından Saddam Hüseyin, İran'la Irak arasındaki tatsız çekişmeyi sona erdiren Cezayir'in anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı. Saddam 1975 yılında bizzat kendisi imzalamıştı. تدخلوا بهذه الاتفاقية منذ بداية عهدهم بتدخلهم السافر والمقصود في شؤون العراق الداخلية وإسنادهم كما فعل الشاه من قبل وإمدادهم لرؤوس التمرد المدعوم من أمريكا والصهيونية ولامتناعهم عن إعادة الأراضي العراقية التي اضطررنا إلى تحريرها بالقوة فإنني أعلن أمامكم إننا نعتبر اتفاقية 6 آذار لعام 1975 ملغاة من جانبنا كذلك. قبل اندلاع الحرب. Savaş patlak vermeden önce Ayetullah Muhammed Bakır Sadr, Bağız görevlileri tarafından abluk altında tutulan evinden savaşa girmenin haram olduğuna dair bir fetva yayınladı. Fakat kısa süre sonra suikastle öldürüldüğü açıklandı. Sadr'ın öğrencilerinin verdiği bilgilere göre, Sadr'ın idam hükmünü bizzat Saddam Hüseyin infaz etmişti. Saddam, Sadr'ı suikastinden birkaç ay sonra İran'a savaş açtı.
Dolayısıyla bir şekilde söyleyebilirim ki Hümeyni'ye dünya savaş açmıştı. Ama bazıları o zamanlar yeryüzünde İslam alemi veya Arap dünyasında ezilenlerin çilesinin bitiş noktasına geldiğini düşündüler. Devrimin çılgın dalgaları bütün müstekbir rejimleri önüne katıp götürecekti. Ama vaka şu ki içerideki infial dindi. Dünyanın ve küresel zulüm mihraklarının İran'a karşı savaşları şu ana kadar devam etti.
Batı'nın korkusu İmam Hümeyni ile başladı. Çünkü bir din adamının bir devlete başkan ya da lider olabileceğini fark ettiler. Ama sonra korku azaldı. Çünkü Saddam Hüseyin, Batılı ülkelerin özellikle de ABD'nin kışkırtmasıyla İran'a saldırdı. Amerika yeşil ışık yakmasaydı Saddam Hüseyin İran'a hayatta saldırmazdı. Bunu sürekli göz önünde bulundurmamız lazım. Genel olarak Batılı hükümetlerin Irak'ın Hümeyni'ye galip gelmesini temenni ettiklerine inanıyorum.
Sadr suikastinden 5 gün sonra büyük taarruz başladı.
Savaşın ey aslan yürekli kahramanlar. Umrül Mearik ve Kadisiye Savaşı'nın erleri. Allah'a imanınızla savaşın. Bütün kutsalları savunmak için savaşın.
کسی که ابتداعاً برای اینکه سردار قادسیه باشد تصریح کرد که من به کشوری که مجوس هستند دارم حمله می کنم و کشور ایران را مجوسی خواند و حمله خودش را حمله سردار قادسیه خواند و هیچ اعتقاد به اسلام و اخلاقیات اسلام نداشت امروز
İranlılar ani saldırının etkisi altındaydılar. Irak ordusu ise kayda değer bir direnişle karşılaşmaksızın ilerliyordu.
Savaş zamanı Bulgaristan'a gidip devlet başkanı Jivkov'la görüşmüştüm. Bana şöyle demişti. Savaş başlamadan 2 hafta önce Taha Yasin Ramadan bana gelerek yakında İran'a savaş açacaklarını söyledi. O dönemde Irak'ta bulunan Rus uzmanların sayısı 30-35 bin civarındaydı. Dolayısıyla Ruslar her şeyden tamamıyla haberdardı. Ayrıca ele geçirdiğimiz bazı belgelerde Amerika'nın büyükelçisi Başkan Begin ile görüşerek ona şu bilgileri veriyordu. Çok sayıda Irak uçağı ilerleyen günlerde Ürdün havaalanlarına iniş yapacak, Irak uçaklarının havalandığı ve Ürdün'e doğru yöneldiği radarlarınız tarafından tespit edilirse, hedefte sizin olmadığınızı bilin. Uçaklar ya Irak'ın İran'a saldırı planı dahilinde ya da İran'ın Irak'ı vurma riskine karşı hareketlenecektir. Uçaklarını tehlikeden uzaklaştırmak istiyorlar.
Irak ordusu öyle hızlı ilerliyordu ki Saddam Hüseyin birliklerinin bir hafta içinde Tahran'a gireceğini ilan etti.
Irak İran'a saldırdığında devrim muhafızları birlikleri düzenli ordu şeklini henüz almamıştı. Yeni kurulan birlikler başvuruları kabul ediyor, katılanları eğitiyordu. Ancak alay Tugay ve tümenlere bölünmemişti. Sadece görev yapmak için gelmiş ve üstleneceği görevle ilgili eğitim alan bir grup gençten ibaretti. Ordu ise devrim zaferinden sonra komutanlarını ve önde gelen subaylarını kaybetmiş, askerlere tezkere vermişti. Ordu işlevsiz haldeydi. Irak ordusu savaşın ilk aylarında İran ordusu karşısında kolaylıkla ilerleyebildi. İran ordusu 1100 kilometrelik cephe boyunca kırılma yaşıyordu. Dehram, Mehran, Kasr-ı Şirin, Hürrem şehir Irak ordusu tarafından işgal edildi. 27 Aralık 1980'de Saddam Hüseyin, İran'la sınırlarının askerlerinin ulaştığı yerler olduğunu açıkladı. Arap devletleri, özellikle de Körfez ülkeleri, Bağdat'ı güçlü bir şekilde destekledi. Saddam Hüseyin'in başını çektiği devrimin İran'dan taşıp İslami yayılmanın bölgenin dışına çıkmasına karşı yürütülen kampanyayı büyük medya kuruluşları üstlenmişti. Saddam, kah milliyetçilikten dem vuruyor, kah mezhepçilik kartını kullanıyor. Bütün bunlar olurken, Irak ordusu, Arap petrolünden sağlanan limitsiz bir desteğin eşliğinde ilerliyordu.
Irak'ı bu halde bırakmamız mümkün değil. Irak şu anda kendi toprağını savunuyor. Başkasının topraklarında değil. Eğer bir başkasının topraklarında bulunsaydı, daha farklı bir tavrımız olabilirdi. Ama şu anda nefsi müdafaa konumunda olduğuna göre yanında durmamız gerekiyor. Çünkü biz Araplara ait bir toprağın işgal edilmesini kabul etmeyiz. Irak da bir Arap toprağıdır.
Bir araya geldiğimiz toplantılardan birinde Başkan Hafız Esad anlatmıştı. Arap ülkelerinden birinin lideri onu telefonla arayarak şöyle der. İran İslam Cumhuriyeti'ndeki rejim bir hafta içinde düşecek. Irak kuvvetleri başkent Tahran'a girecek ve her şey bitecek. Hafız Esad bahsi geçen Arap liderin telefonda kahkahalarının duyulduğunu söylüyordu. Ona cevaben şöyle demiş. Yanlış yapıyorsunuz. Bugün gülüyorsunuz ama bir gün ağlamak zorunda kalacaksınız. İran gibi bir ülkeyi Amerika ve İsrail safından çıkıp bugün Araplarla birlikte İsrail'e karşı cephe alan 40 milyonluk İran'ı İsrail'e karşı savaşmaktan alıkoyacak bir savaşa sürüklüyorsunuz. Bu Filistin davasına ihanettir.
کربلا ای شهید کربلا
ای شهید کربلا ای شهید کربلا
İmam Hümeyni, 1978 çatışmalarında Şah'ın ordusuna karşı ürettiği halk savaşı üslubunun bir benzerine yeniden başvurdu. Bir halk örgütünün kurulmasıyla ilgili talimat yayınladı. Kurulan örgüte Besiç ismini verdi. Ezilenlerin gönüllü seferberliği. İmam, İranlıları Irak ordusuna karşı halk savaşına çağırıyordu. Dini bir karaktere bürünen ve mukaddes savunma adı verilen bu yeni savaş, Michel Aflak'ın Irak'ta kurduğu Bağız Hareketi ile İslam arasında bir savaş kabul ediliyordu.
Çok sayıda şehit verdiğinde imam derdi ki, birçok insanın şehadete ulaşmak için çabaladığı bir dönemde, siz bizzat eylemde olduğunuz için gidin ve şükredin. Öyle görüyorum ki, bugün İslam'ı müdafaa, bu savaşa katılmaktır.
این جوان های ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم اینا خوف دارن از مردن اینهایی که قسم میدن انسان را که ما شهادت نصیبمون بکنیم خدا بکنن اینا خوف دارن از شهادت از مردن خوف دارن اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن اینا خوف ندارن اینا مشهور خدمت هستن
İran devrim liderliği siyasi ve dini merciliği bünyesinde toplamıştı. Ruhullah'a imam denmesinin sebebi dini ve siyasi liderliği şahsında toplamasıydı. Bu özelliğinden dolayı mukallitleri ve sevenleri için imam, itaat edilmesi vacip bir önder ve fakih olarak kabul edildi. Emir ve talimatlarına az rastlanır bir teveccühle mukabele edildi.
Savaşçılara ihtiyaç duyduğumuzda kamplarımızın gönüllü seferberlik gençleriyle dolması için imamın gençler gitsin ve ülkeyi savunsun demesi yeterliydi.
Kuvay-ı musallahe ma dar cebhahay cang bayad tevecüh kunan ki onha baray khuda mi cengand ne baray reis cumhur ve baray nahos vezir ve baray digaran اونها دل را قوی تر کنند و هرچه اشخاص فاسد به این کشور صد موارد می کنند اونها قوی تر
İranlılar düzene girmeyi başardı. Alayları ve tümenleri yeniden kurarak askerleri eğittiler. Kelimenin tam anlamıyla bir halk savaşına giriyorlardı. Başrolde devrim muhafızları ve gönüllü seferberlik üyeleri vardı. Savaşın patlak vermesinden bir yıl sonra İran'ın karşı operasyonları başladı. Cephede yeniden dengeleri sağlayan çatışma ise devrim muhafızlarının 16 Kasım 1981'de Iraklıları şaşkına uğratarak Hürrem şehri geri aldığı savaştı. İranlıların son zamanlarda kazandığı zaferler yeni bir atmosfer oluşturdu. Saddam Hüseyin, arabuluculuk isteyerek ateşkes talebinde bulundu. Arabuluculuk dosyasını açmak için en iyi aday Filistin Kurtuluş Örgütü'ydü. İran, İslam Devrimi ile ilişki tarihi 1960'lara kadar uzanıyordu. Filistin direnişini Fetih Hareketi'nin temsil ettiği 1969 yılında İmam Hümeyni, bağış, fitre ve yasal haklardan bir kısmını Filistin direnişine destek olarak vermenin caiz olduğuna dair fetva yayınlamıştı.
Filistin direnişini, Irak ve Lübnan'daki fedai eylemlerini desteklemek için komiteler kurduk. Lübnan halkının farklı çevrelerinde Şiiler, çeşitli İslami gruplar, hatta Hristiyanlar ve elitler arasında bile malum sol düşünce hakimdi. Müslüman ve Arap seçkinler arasında bu düşünce hüküm sürüyordu. Halkları, milletleri, direnişçileri ve birçok çekirdek kadroyu küresel İslami bir çerçevede toplamak için harekete geçtik. Şehit Muhammed Muntazari ve Filistin direnişi kapsamında eğitim gören birçok İranlı grupla beraber bu çerçevede çalışıyorduk. Doktor Şemran da bizimleydi. Amerika'daki İran İslami Hareketi'nde çalışıyordu. Sonra fedai eylemlerinin merkezi olan Lübnan'a geçti. Şeyh Haşimi Rafsanjani de Filistin davasına destek veren Lübnanlılara hatırı sayılır yardımlar ulaştırdı. Lübnan'daki eğitim kamplarından birinde Seyyid Yasir Arafat'la buluştu. Din adamlarıyla, mercileriyle bütün İran halkının bu haklı davanın yanında olduğunu ilan etti.
Bu ilişkiler resmi olarak 1979 yılında taçlandı. Devrim zaferinden sonra Tahran'a ilk giden heyet, Filistin Kurtuluş Örgütü heyetiydi. İmam Hümeyni'ye tebriklerini sunmak için İran'a giden Filistin heyetine Suriye Cumhurbaşkanı Hafız Esad özel uçağını tahsis etmişti.
İran semalarına ulaştığımızda havaalanı yetkililerinden izin alınmamıştı. Kimden izin isteyeceğimizi bilmiyorduk. Birden 4 tane Phantom uçağı etrafımızı sardı. Korktuk. Ebu Ammar uyuyordu. Gözlerine düşen şapkasını kaldırıp tebessüm ederek, "Korkmayın, bizi vurmasına alıştığımız uçaklar öyle gözüküyor ki şimdi bizi karşılamaya geldiler. Havaalanı yetkililerini arayın," dedi. Yetkilileri aradık, heyettekilerin isimlerini istediler. Ebu Ammar, "Hayır," dedi. "Heyettekilerin ismini vermeyin. Yetkililere Filistinli üst düzey bir heyet var," denildi. Yarım saat geçmeden Tahran havaalanına indik. Havaalanında bambaşka bir dünya bizi bekliyordu.
Yasir Arafat'ın İran'a gelmesi mukaddes bir birlik değerindeydi. Hayatımda öylesini görmemiştim. Nasıl olur da halklar birbiriyle böyle bütünleşebilirdi? İran vatandaşı saklamak için Yasir Arafat'ın ve arkadaşlarının omuzlarındaki küfiyeleri lime lime ediyordu. Küfiye bu insanlar için Kabe örtüsünden kesilmiş, saklayıp bereket umdukları parçalar gibi özel bir kutsiyete sahipti. İran halkı ile Filistin halkı arasındaki bu bütünleşmenin şenliği uzun süre devam etti. İmam Hümeyni Rıdvanullahi Aleyh, ilk andan itibaren Filistin güvenliğimizin bir parçasıdır. Bugün İran, yarın Filistin demişti.
Der huzur-i iman.
İki taraf arasındaki bağlar, Tahran'da Filistin Büyükelçiliği'nin açılmasıyla altın günlerine ulaştı. Filistin Büyükelçiliği, imamın emriyle Şah döneminde İsrail Büyükelçiliği'nin bulunduğu binada açılmıştı. 7 Ağustos 1979'da İmam Hümeyni, Ramazan ayının son cumasını Dünya Kudüs Günü olarak ilan etti. Filistin'in Siyonist işgalden kurtarılmasının Müslümanların merkez meselesi olması gerektiğini söyledi.
شما که الان به حمدالله جمعیت مسلمین قریب 1 میلیارد است و چرا باید با اینکه 1 میلیارد جمعیت ما داریم قدس ما را صهیونیست‌ها ببرند و حکومت‌های دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدند در صورتی که اینها اگر با هم مجتمع باشند حکومت بزرگی خواهند بود هر کدام در محل خودشون حکومت بر محل خودشون و همه با هم سیر بیرق اسلام باشند و انشاءالله من امیدوارم که این نصیحت را بپذیرید که این صلاح دین و دنیای شما و ما و مسلمین است و سلام علیکم
مسجده ایل کس گردیکتری گیبه گرسنلر و ellerine geçirdikleri her şeyi harap etsinler diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat kıldı.
Irak Savaşı'nın patlak vermesinden bir yıl sonra İmam Hümeyni, savaşa son vermek için arabulucu olan Filistin Kurtuluş Örgütü heyetlerini kabul etmeye başladı. Başlangıç Halil el-Vezir, diğer adıyla Ebu Cihat'la yapıldı.
Ebu Cihat, bu meseleyle ilgilenip iki taraf arasında köprü oluşturacak bir takım faydalar sunabileceğimizi söyledi. Bazı Avrupa devletleriyle ilişkiler gerginleşmeye başlamıştı ve biz bu ülkelerle irtibat halindeydik. Yardımımız dokunabilirdi. İmam Hümeyni rahmetullahi aleyh bu teklife şöyle cevap verdi. Filistin ayaklanmasının kendi sorunları, İran devriminin de kendi sorunları var. Herkes kendi yarasına merhem olsun. İmam böyle dedi ve konuyu kapattı.
Filistin Başkanı Yasir Arafat, arabuluculuk için bizzat devreye girdi. İslam ülkelerinin iyi niyet elçilerinden oluşan bir komisyonun üyesi olarak Tahran'ı ziyaret etti ve İmam Hümeyni ile görüştü. İmamsa arabuluculuğu ikinci kez reddetti. Ziyaretçi heyetle konuşmasında savaş meselesine hiç değinmedi. Başka bir konu açtı.
بسم الله الرحمن الرحیم من لازم میدانم که به شما آیان که در رأس بعضی از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتون بکنید نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند مسلمین اگر بخواهند موفق بشند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه اونها بیرون بیایند حکومتهای اونها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشون را به دست بیارن.
Filistin Kurtuluş Örgütü, Irak'a savaşı başlatan taraf olarak muamele etmeyi kabul etmiyordu. İran, bu tutumdan duyduğu rahatsızlığı yavaş yavaş dile getirmeye başladı.
Biz FKÖ üyeleri çeşitli Arap ülkelerinde yaşıyorduk. Ve bu ülkelerde maslahatımız vardı. Arap alemine karşı savaş veremez, Arap devletlerine muhalif bir duruş sergileyemezdik. FKÖ'nün durumu özel kabul edilmeli, yabana atılmamalıydı.
Ama ortada bir ısrar vardı. Ya bizimlesin ya da değilsin. Sanırım İran devrimiyle aramıza giren ciddi soğukluğun sebeplerinden biri de budur.
Ma ceng ne mihoyim bokunin? Az avvalam ceng ne daştin? Ma badiye ceng ne budin? Ma bad az in ke be un hamle kerden defa kerdin. Halam dar hal defa hastin. Defa manash in nist ke ta un goft ke yalla dast bede man ba ham sulh bokunin ma رها کنین. این حرف غلطی است.
İran ve Filistin Kurtuluş Örgütü, kendilerini bir çatı altında toplayan devrim heyecanını bir kenara bırakarak, zamanla birbirlerini tanıdıklarında birçok mesele ve konuda birbirinden farklı bakış açılarına sahip olduklarını anladılar.
Bazı dönemler araya soğukluk girdi. Bu soğukluğun neden olduğunu bilmiyorum. Yerine getiremeyeceğimiz istekler mi, yoksa İran tarafından yerine getirilmeyen isteklerimiz mi? Özellikle mali konuda İranlıların destek verdiği ile ilgili bilgim yok. Destek manevi ve siyasi boyutla sınırlı kaldı. Bakış açısında bazı ayrılıklar vardı.
Soğukluk resmi ilişkilerle sınırlı kaldı. Diğer Filistin direniş gruplarıyla İran'ın ilişkilerini etkilemedi.
Ufukta henüz Filistin davasının tasfiye edilmesi gibi bir ihtimal gözükmezken imam tasfiyeden bahsetti. Tasfiyenin Filistin halkının lehine olmayacağını, böyle bir durumun Filistin halkını felakete sürükleyeceğini söyledi. Gerçekten de 1991 yılında tasfiye süreci başladı. Sözünü ettiğimiz konuşma ise 1987 yılındaydı.
İmam, Lübnan'daki Filistin varlığına özel bir önem gösterdi. Lübnanlı ve Filistinli bütün grupların Siyonist işgale karşı direniş çatısı altında toplanması yönünde yaptığı çağrıyı yineledi.
Savaş zamanıydı. Filistinlilerin Lübnan'dan çıkarılması fikri ortaya atıldı. İmam, Filistinlilerin Lübnan'da kalması gerektiğini ifade eden bir bildiri yayınladı. Ancak imamı dinlemediler. Ve ne yazık ki Arafat liderliğindeki FKÖ bizimle iyi geçinmeye çalışmıyordu. Örgütün izlediği siyaset bizim için kabul edilebilir değildi. O siyasetin sonuçlarını bugün görüyoruz. Müzakerelerle geçen yıllardan sonra Arafat'ı bir odanın içine hapsettiler.
Beyrut en sıcak yazını yaşıyordu. İsrail'in Lübnan saldırısı karşısında düşen şehir, böylece işgal altındaki ikinci Arap başkenti olmuştu.
Bir sürü insan Tahran'a geldi. Gidenlerin arasında Emel hareketinde en devrimci ve ilkeli kanat olarak bilinen Seyyid Hüseyin Musavi de vardı. Onu Şeyh Haşimi Rafsanjani'nin evine götürdüm. Üçlü bir oturum yaptık. Seyyid Musavi Rafsanjani'den imama şu mesajı iletmesini istedi. Siyonist istila karşısında herkes döküldü. Bizim bazı arkadaşlarımız bile. Öyle gözüküyor ki şiddetli bir zaaf hali var. Ne yapmalı?
Filistinli grupların Lübnan'dan çıkarılmasının yankısıyla Lübnan'daki İslami hareketlerin liderleri acilen İmam Hümeyni ile görüşmek istediler. İmamla görüşmek için gelen heyete Seyyid Abbas Musavi başkanlık ediyordu.
Odaya girdik. Buna benzer bir sandalyenin üzerinde oturuyordu. Dizlerinin üzerinde örtü vardı. Odaya girerken imamın içeride olabileceğini düşünmemiştik. Kendisinden sonra geleni bekleyecek birinin haliyle girdik. Bir baktık ki imam odada. Şaşırdık. Kendimizi kontrol edemedik. Sıradan bir şekilde elini öpmedik. Ona bambaşka bir şekilde sarıldık, öptük. Feyiz aldık. Mutluluk veren bir fırsat, hafızalarımızdan silinmeyecek bir andı. İmam üç parmağını bir araya getirip şu şekilde bacağına vurarak konuşuyordu.
İmam özellikle de o aşamada sıfırdan başlayıp Siyonist düşmana karşı mücadele etmenin altını çizdi. Sıfırdan başlayın. Bu imamın kısa ve öz konuşmasında zirveye oturan ifadeydi. Hatırladığım kadarıyla Farsça ifadesini el işaretiyle pekiştirmişti. İmamın yüz hatları tek başına Hümeyni sima yeterlidir. Bir de el işaretlerini ve tekrar tekrar yapılan vurguyu eklediğimizde konu bambaşka bir boyut kazanır.
Bu toplantıda toprağa düşen tohumdan daha sonra bir hareket filizlenecekti. Hizbullah.
Kendimi ve sizi kutluyorum. Toplantı hayırlı olsun. İmamın bereketiyle bir araya geldik. İmamın bilgeliğini, yüceliğini ve düşünce ufkunu anlamaya başladık. Bu mübarek toplantımız, büyük güçlerin tepesine bir yıldırım gibi indi. Tarih boyunca bizi yakmaya, derinlere nüfuz etmeye çalışan büyük güçlerin tepesine. Bu buluşma, Müslümanlara kutlu olsun. Ümmetin imanının kucağında toplandığımız için Allah'a şükürler olsun.
Filistinli Bu sırada imam, ilk İslami direniş çekirdeğinin güçlendirilmesi için devrim muhafızlarının Lübnan'a kuvvet göndermesi yönünde emir verdi.
Bizzat imamın emriyle Suriye'nin başkenti Dimeşk'e ilk gelen bendim. Zebedani bölgesinde devrim muhafızlarının gelip yerleşebileceği bir altyapı hazırlayacaktım. Zebedani bir hazırlık aşamasıydı.
ما در اقصا بلاد دنیا اگر به کسی بمون بگد که یال المسلمین ما موظفیم که به درد اونا برسیم افراد میتونیم ما نمیدیم که ما میتوانیم همه جا چه بکنیم ما اونقدر که میتوانیم دفاع از حق مسلمین میکنیم مسلمین معناش نیست ایرانی مسلمین کسی که یک مسلمی فریاد زد که به داد ما برسید و نرد سراغش فکر او نباشد این مسلم نیست.
İsrail işgaline karşı yürütülen direniş operasyonlarında gerilla savaşı taktiği uygulandı. Ancak Lübnan direnişinde bir devrim yapan fark, direnişte şehadet eylemlerinin esas alınmasıydı.
Müslüman çevrelerde dolaşmaya başlayan bir fetva veya bahis ortalıkta kötü bir etki bıraktı. Fetva Şia'ya değil Filistinlilere, kamplara zarar vermek isteyen İsraillilere karşı savaşmanın caiz olmadığını, böyle bir savaşın intihar hükmünde olacağını söylüyordu. Bu ve benzeri meselelerden bahseden fetvanın kötü bir etkisi oldu. Hemen imama gittim ve durumu kendisine anlattım. Haberden çok rahatsız oldu. Bana kim iftira etti? Bana kim iftira etti? Ben böyle bir şey söylemedim, dedi. Ona, efendim, bu sözü size atfettiler demiyorum. Sadece böyle bir fetva dile getirildi ve kötü bir etki bıraktı. Ben de hemen size geldim. Şimdi Zat-ı Âlinize fetva soruyorum. İsrail'e karşı intihar eylemlerinde bulunmak caiz midir? Öleceğini ve çok sayıda Siyonistin öleceğini bilen bir insanın eylemi caiz midir? İmam, elbette caizdir. Elbette caizdir. Elbette caizdir diyerek cevap verdi. Etrafında bulunanlarsa bu intihar değil şehadettir. Şehadet eylemidir dediler. Sesimi yükselterek 3 kere Allahu Ekber dedim. Sevincimden yüksek sesle tekbir getirdim. İmamın ellerini öptüm ve dedim ki, bunu bana yazıp bir belge olarak Lübnan'a götürmeme izin verir misiniz? Evlatlarınızın sizi sevindirecek, hoşunuza gidecek işler yaptığını duyacaksınız inşallah.
نحن جند للخمين للخمين ما بالنظير يا جيوش الحق سير وكلا تكن خائفا وقل للخمين امضي وفجر امضي ودمر امضي بركب صار
إيران Irak'la çatışmaların devam ettiği cepheye silah sağlamada sayısız sıkıntıyla karşılaştı. Irak'ın askeri ihtiyaçları ise Sovyetler Birliği ve Avrupa devletleri tarafından sağlanıyordu. T-72 Sovyet yapımı tanklar, uzun menzilli kara füzeleri, MiG-25 ve daha sonra MiG-27 uçakları, Fransız yapımı Mirage 2000 jet uçakları, Igos füzeleri, Fransız yapımı Super Etendars uçaklarının yanı sıra Amerika ve Almanya'nın gönderdiği kimyasal silahlar Irak'a ulaşıyordu.
Sanırım imam, savaşın uzun süreceğine kanaat getirdi. Hem Doğu hem de Batı Irak'ı korumaya kararlıydı. Amerika bölgeye geldi ve bize karşı savaşa bizzat katıldı. Savaş sırasında Körfez bölgesinde defalarca Amerikalılarla çatıştık. Ayrıca ülkemiz ekonomik darboğazdaydı. Petrolümüzü satmamız yasaklanmıştı. Körfez'den dışarıya petrol çıkarmak hiç de kolay değildi. Amerikalılar bu bölgeden bizi kuşatma altına almış, vuruyorlardı.
Altyazı M.K. Tahran, öne sürdüğü şartlara cevap alamaması üzerine ateşkesi reddedince, Birleşmiş Milletler koridorlarında bir söz savaşı yaşandı.
Opposition to the Security Council has been quite clear. They have to rectify their past mistakes. They have the chance now. If they show their goodwill, we are prepared to cooperate with them. And without any indication of any change in the attitude of the Security Council, I don't think that you advise me to go and participate in the deliberation.
Savaş başladığı andan itibaren biz barış şartlarını ortaya koyduk ve İran İslam rejimi bu şartların yerine gelmesi için gayret sarf etti. Birinci şart, topraklarımıza saldıran işgalcinin İran topraklarından çıkarak uluslararası sınırlara gerilemesi. Savaş öncesi bulunduğu noktalara geri dönecek, işgal ettiği toprakları bırakacak. İkinci şart, saldıran tarafın kim olduğunun Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmesi. Birleşmiş Milletler birçok kararı geçirdi ama İran bunları kabul etmedi. Bu kararların ilki sadece ateşkes ve müzakere isteyen 407 no'lu karardı. İran'ın isteği ise ateşkes, ardından uluslararası sınırlara çekilme, ondan sonra müzakere şeklindeydi. İran'ın istekleri 598 no'lu karar çıkana kadar gerçekleşmedi. Söz konusu kararın hazırlanmasında Birleşmiş Milletler'in İran temsilcisi direkt rol aldı ve karar metnine iki şartı ekledi. İran uluslararası sınırlara çekilecek ve savaşı başlatan, saldırgan taraf olarak Irak zikredilecekti. Ve İran'ın istediği oldu.
O günlerde İran'ın önde gelen komutanlarının raporları, ordu ve devrim muhafızlarının iyi korunan Irak cephesinde ilerleme kaydetmesinin olanaksız olduğunu gösteriyordu. Devletin mali raporundaysa likiditede ciddi bir sıkıntı yaşandığından bahsediliyordu. Savaş ve kuşatmayla geçen 8 yılın ardından yorgun devlet hazinesinde 100 milyon dolar kalmıştı. Bu durumda İmam Hümeyni, 20 Temmuz 1988'de herkese bir sürpriz yaparak 598 no'lu kararı kabul ettiğini açıkladı.
İslam devriminin maslahatı için özel bir durum olarak kabul ettiğim 598 no'lu ateşkes kararının kabulüne onay veriyorum. Resmi olarak ilan ediyoruz ki bizim hedefimiz savaşı sürdürmek için yeni bir taktik uygulamak değil. Düşman, şeytani eylemlerini durdurmadı ve aynı bahanelerle yaptıklarına devam edebilir. Düşmanın olası saldırılarını püskürtebilmek için hazırlıklı olmalıyız. Halkımız meseleyi bitmiş kabul etmemeli. Kararın kabulü meselesi herkes için ve benim için acı. Kolay kabullenilebilir bir mesele değil. Birkaç gün öncesine kadar müdafaa üslubundan yanaydım. Ancak olaylar, etkenler ve ülkenin bütün askeri uzmanlarının görüşleri ateşkes kararını kabul etmeme neden oldu. Bu durumu mevcut şartların gölgesinde devrim ve rejimin maslahatına kabul ediyorum.
İmam Hümeyni'nin savaşı durdurma kararı, imamın askeri kuvvetlerinin güçsüzlüğünün ve kendini savunamayacak durumda olduğunun işareti olarak kabul edildi. Birkaç gün sonra Irak devletleri, İran cephesinde büyük bir saldırı başlattı. Irak'a yerleşen Mesud Rajavi'nin liderliğindeki İranlı Mücahidin Halk Kuvvetleri de bu saldırıyı destekliyordu. İmam Hümeyni halkı direnişe çağırdı. Resmi bildiride sadece şu kelimeler vardı.
Halk cepheleri doldurmalıdır.
Halk, kışlaları doldurmak için kitleler halinde hareketlendi. Sel olup cephelere akmaya başladı. bu yeni halk savaşı İran devrim tarihine Mirsat operasyonları olarak geçecekti. 3 gün içinde 3 askeri güç, ordu, devrim muhafızları ve seferberlik gönüllüleri Irak akınını durdurmayı başardı ve düşman sınır ötesine dönmek zorunda kaldı.
Ya Zeynep, Ya Zeynep, Salamullah aleyha, Labbeyk, Ya Aba Abdullah el-Husayn.
Müzakere masasına dönmek zorunda kalan Saddam hükümeti, İran'ın şartlarını kabul ettiğini açıkladı. Şartlar arasında özellikle Cezayir Anlaşması bulunuyordu. 1975'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmayı savaşın başlamasının ardından Saddam feshetmişti.
Halas ki این کشور روی آرامش به خودش ببیند و نه کشور ما نه عراق نه خلیجی ها این خلیجی ها توجه ندارن به اینکه اگر صدام غلبه پیدا کند با اونا چه خواهد کرد حالا که مثل موش دارد این ور اون ور میرد به اونا تشر میزند
Bölgenin bugünkü siyasi haritası, genel görüntüsüne ve yol işaretlerinin büyük kısmını İran-Irak savaşında gelişen olaylara borçlu. Eğer bu savaşın bir galibi olsaydı, bölgenin şu anki görüntüsü çok daha farklı olabilirdi.